Ayrım 22, sayfa 371. Bir Rus, 3 Yahudi. Dün akşam yemekte söylediler Pamyat, Puşkin meydanını tasarlayan Yahudi mimarların Rusya'yı önemsemediklerini göstermek için Puşkin heykelinin sırtını Rusya sinemasına döndürdüklerini iddia ederlermiş. Burada nerede sinema var? İşte orada heykelin arkasında, dedi Şennur Hanım, sinema Rusya. Kucağındaki Moskov Lifestyle dergisini işaret etti. Kafkas Tutsağı diye bir film oynuyor. New York'ta da gösterime girmiş. Çeşenistan'da geçiyormuş. Altın Küre en iyi yabancı film ödülüne adaymış. Gidip görelim mi? Yoksa Çetinenko'nun filmi mi? Şennur Hanım'a Çetinenko ile dün akşam tanıştığımı söylemek zorunda kaldıydı. Maşallah, dediydi pek de inanmayan bir sesle. Moskova intelijentinden tanımadığın kalmamış. Dergiye tekrar baktı. Hayır, Çetinenko'nun filmi bu değil. Evet, şimdi bakalım o nerede oynuyormuş. Bir yandan da derginin sayfa başlıklarını okuyordu. Taking your sweetie out on Valentine's Day, yazan Dimitri Don Juan. Soyadına bakar mısın? Sevgiler gününün zafer tacı, romantik bir yerde iki kişilik bir akşam yemeğidir. İyi bir şarap, nefis yemek ve Romeo ya da Juliet'inizle iç gıcıklayıcı bir muhabbet. Gecenizi mükemmelleştirmeye yetecektir. Sonra Lomonosov, sevgililer gününde danslı yemeğe ev sahipliği yapıyor. Aşırı derecede romantik salonda şahane bir açık büfe ve her çifte küçük bir şişe Moët Chardon. Şu dergiye bir bakabilir miyim? Geçen haftanınki. Olsun. Benim gördüğüm sayfanın başlığı Shaking Your Tail Feather on Valentine's Day. Kuyruk tüylerini sallamanın dans etmek anlamına geldiği yazının altında sıralanan dansinglerden anlaşılıyordu. Bu yazıdan hemen sonra da Moskova'nın en romantik beş çiftini sıralamışlardı. Rusya'nın kültürel varlıkları tanımını kesinlikle hak eden Gül Risururit adında şaire Bella Ahmadulina ile sanatçı eşi Boris Messener, her ne kadar biraz eski moda gibilerse de, o ona şiirlerini ithaf ediyor, o da onun şiir kitaplarının tasarımını yapıyor. Sonra göbeği açık parlak giysisi içinde popçu genç kadın, Angelika Varum ve onun uzun saçlı sevgilisi Leonid Agutin. Sonra çok başarılı bir iş adamı ve onunla parası için evlenmediği belirtilen manken eşi. Sonra adam akıllı yaşlı bir film yönetmeni ve onun çok genç sinema yıldızı eşi Andrei Konchalovski ve Yulia Vysotskaya çifti. Şennur Hanım gülüyordu. Tıpkı Türkiye'deki sosyete dergileri gibi, değil mi? Çetinenko'nun filmi Kodak Kinomir'de oynuyormuş. Pushkinskaya denilen bir yerde. Göreceksek onu görelim. Çok uzak değilse tabii. Uzak değil, dedi. American House'u da görmüş olursun. İyi olur. American House dediği Moskova'nın bir eşinin de Hollywood'da olduğu söylenen ilk sinema külliyesi. Kafeteryası, hediyelik eşya dükkanları, piyango, loto gişeleri, gazete bayileri ve Novye Ruskiye, yeni Rusları. Sovyet sonrası gençliğinin modniki dedikleri, bizde trendy olarak bilinen marka giysili, at kuyruklu ya da değil ama şaşırtıcı saç kesimleri, aksesuarları ile göz alıcı numuneleri. Kendilerine özgü İngilizce ifadelerle dolu dilleri, giysileri, yiyecekleri, kafa bulduran hapları vardı. Şennur Hanım evlerinin dekorasyonundan yaşam biçimlerine, toplumsal ilişkilerine kadar farklı yeni bir alt kültür oluşturduklarını anlattı. Sovyet döneminde hayat çok sıkıcı, çok tatsızdı, biliyor musun? Gece gidecek tek bir yer yoktu. Ya ağzı laf yapan entel çocuklardan birisinin mutfağında toplanılır, anlamsız anlamsız vodka içilirdi. Ya da küçücük kooperatif apartmanının bir köşesinde abajurun üstüne romantik olsun diye bir süveter atar dans ederdik. Bugün artık gençlerin tek derdi bu akşam nereye gitsek derdi. Şimdi bunlar sinemadan çıkar sabaha kadar dans edilen tekno kulüplere giderler. Biraz paran, biraz enerjin varsa uykusuzluğa dayanabiliyorsan her yer senin. Normal ülkelerde olduğu gibi ister içer ister içmezsin. Ben hatırlıyorum, eskiden Moskova'da gece kulübü soran yabancılara en yakın gece kulübü Helsinki'de derlerdi. Yarı şaka yarı ciddi ama öyleydi. Patlamış mısır sever misin? Burada Amerikan usulü tereyağı ile yapıyorlar, nefis oluyor, alalım mı? Sinemanın ses düzenine de bayılacaksın, Dolby. Kızıl Winkler'ı gür beyaz saçlarından tanıdım. 30-40 yaşlarında kara derili biriyle Chuck Full of Nuts ayarında ünlü Amerikan kahve zincirlerinden birisinde oturuyorlardı. Orada olma nedeninin de bir gece önce Çetinenko'nun filmini henüz görmemiş olmaktan duyduğu mahcubiyet olduğunu söyledi. Adama ne diyeceğimi bilemedim. Yanındakinden gelince Nijeryalı bir tıp doktoruydu. Moskova'ya son gelişinde yolda Frankfurt'ta tanışmışlardı. Moskova uçağının kalkmasına saatler vardı. Bavullarımı emanete bıraktım. Şehir merkezine gittim. Frankfurt'u severim. Nehir boyunda yürüdüm. Eski katedralleri gözden geçirdim. Bir şeyler yedim. Dönüşte metroda kayboldum. Birisine sordum. Meğer Julius da Moskova'da uluslararası bir konferansa gidiyormuş. Julius İhon Webere bir hekim. Önümüzdeki seçimlerde oyumu Bush'a vermem gerektiğini söylüyor. Bence Bush'a bir şans tanımalı dedi Afrikalı doktor. O adam iyi bir politikacı, Gore değil. Ben Al Gore'a oy vereceğimi, Gore'un hiç olmasa çevreyle ilgilendiğimi söyledim. Ama yapma dedi, ABD'nin dünya polisi olması gerektiğine inanıyor. Gerçekten mi? Nijeryalı'nın Amerikan televizyon dizilerindeki mutlu siyahileri çağrıştıran bir edayla güldüğünü hatırlıyorum. Buradaki bu adam var ya, o bir idealist. Aha, bir komünist. Bana Amerikan emperyalizmine karşı olduğunu söylüyor. Bak adamım dedim ona, eşitsizlik dünyada her zaman vardı, hep olacak. Eğer sen zenginsen komşun yoksulsa daha zengin bir semte taşınır ya da mülkünün etrafına duvar örersin. Bu böyledir. Bu durumdan rahatsızlık duymak idealistliktir. Winkler Şenur Hanım'la bana döndü. Doktor İhon Webere'nin en ufak bir ahlaki kaygısı yok dedi. Amerika'nın nüfusunun dünya nüfusunun %4'ü olmasına karşın dünya kaynaklarının %25'ini kullanıyor olmasını umursamıyor. Amerika'nın bu haksız durumu sürdürebilmek için güç kullanıyor olmasını da umursamıyor. Allah Allah, bu defa ben sorduydum. Peki doktor, Afrika ülkeleri bu kadar yoksulken Amerika ve Batı Avrupa'nın bu kadar zengin olmalarını nasıl açıklıyorsunuz? Adam daha çok güldü. Afrika'da insanların çoğu feodaldir, modern dünyaya karışmazlar, karışmayı reddederler. Eğer okula gitseler bir iş filan bulsalar zenginleşirler ama niyet etmiyorlar. Bakın Amerika'ya, orada akıllı olan, çalışan, kurallara uyan herkes başarıyor. Bakın ben Karadeniliyim, ben Amerika'ya gittim, John Hopkins'te tıp okudum. Bir yandan da çalıştım, çim kestim, cam sildim, her işi yaptım. Amerika'da herkes başarılı olabilir. Babanın kim olduğu önemli değildir, önemli olan senin ne yaptığın. Ya çok akıllı olmayanlar, akıllı olmayanlar ya da yeterince enerji ya da azim toplayamayanlar, ailelerinin okula gönderecek, doktor yapacak imkanları olmayanlar. Bazıları kazanırken diğerleri kaybeder dedi İhon Webere. Bunda ayıflanacak bir şey yok, dünyanın düzeni böyle. Lafı değiştirmek istedim. Mandel'le sık görüşüyor musunuz? Oh yes dedi Winkler. Onunla Natasha Ivanova için bir söyleşi bile yaptım. Oakland'da son kitabının tasihlerini yapıyor. No to Power, Körfez Savaşı'ndan bahsettik. Ne diyor? Stalin ve Mao'nun ittifak yaptığı 1950'den bu yana tek bir kehanetinin doğru çıkmadığını söylüyor diye güldü. Önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika servetine servetle katabilir, dünya serbest pazar sistemi 1929'da olduğu gibi çökebilir de diyor. Irak'a saldırırsa intifada, başkaldırı, hatta Amerikan şehirlerine saldırılar düzenlenebilir diyor. Tennessee Williams'ın geçen yaz birdenbiresini seyretmiş. Galapagos'taki aç çocukların zengin bir Amerikalıyı yedikleri oyun. Oyunu biliyorum. Washington böyle hareket etmeye devam etsin, olacağı budur diyor. Tatlı su komünisti diye mırıldandı Filibeli Şenur Hanım Türkçe. Ne demek istiyorsun? Neşeli neşeli gülümsüyordu. Bulgaristan'da biz bunun gibilere tatlı su komünistleri derdik. Allah Allah, neden? Çünkü bunlar bizim Rus tarihini hiç bilmezler. Komünistlikleri bir şarkılardan gelir, bir de İspanya İç Savaşı'ndan. Bilirsin, İspanya İç Savaşı'nın böyle güzel sulu boya resimleri vardır. No Paseron. Yanılıyordu. Winkler'ın romantik olmadığı Grinko Risalesi'ni bulmak için Tulayev'i görmeye gittiğimiz Vorkuta'dan Moskova'ya dönüşte tren de ortaya çıktı. Treni ben istediydim. Bir nedeni şehirler arası uçan uçakların 50'li yıllardan kalma askeri ciplere benzemeleri, diğeri de Rus taygasını görme arzum. Eski lise fizik matematik öğretmeni yeni kondüktör Nadia'nın Vorkuta-Kotlas-Moskova hattına atanmış olması ayrıca yüreklendirdi. Bizi istasyonda demir yolları kaputunun altına rengarenk çiçekli çoraplar giymiş olduğu halde karşılayan Nadia, soldan ikinci kompartımana yönlendirdi. ''Bakın burada kim var?'' Kızıl Winkler'dı. Alexi ile öpüştüler. Az sonra da Vorkuta'da olmuş olma nedeninin Alexi'ninkine benzer bir iz sürme operasyonu anlaşıldı. Ve ben kuzey komşumuzun hiç bilmediğim diğer bir yüzü ile tanıştım. Neredeyse Filistin'i aratmayan Yahudi meselesi. Winkler'ın Güney Afrika Milli Birlik Hükümeti'nin apartheid döneminde işlenen suçları araştıran, gerçekler ve gerçeklerle barışma komisyonunun bir benzerini Ukrayna'da kurmaya çalışan revizyonist hareketin üyesi olduğu ortaya çıktı. Güney Afrika'da olduğu gibi Ukrayna'da da iki ırkın, yani Ruslarla Yahudilerin çatışmasının şiddet ve insan haklarının ağır ihlaliyle sonuçlandığını, katliamlardan toplumun her kesiminin sorumlu olduğunu söylüyordu. Kurmaya çalıştıkları komisyonun amacını Ukraynalıların geçmişleriyle ahlaki bir temelde yüzleşmelerine ve gerçeklerle uzlaşmalarına zemin hazırlamak olarak açıkladı. İnsan hakları ihlalleri, onarım ve iyileştirme ve af olmak üzere üç komite kurulması düşünülüyordu. Komitelerden ilki 1936'dan itibaren Ukrayna'daki insan haklarını ihlallerini araştıracak, kurbanların kimliklerini, başlarına gelenleri saptayacak, mezalimin devlet ya da belirgin bir grup tarafından sistemli olarak yapılıp yapılmadığını ortaya koyacaktı. Bu komite araştırmasını tamamladıktan sonra dosya onarım ve iyileştirme komitesine devredilecek, onlar da kurbanların itibarlarını iade, hayatta kalanları tedavi, yaşam koşullarını iyileştirme görevini ifa edeceklerdi. Bu işler tamamlandıktan sonra da sıra beyaz sayfa açmaya, yani affa gelecekti. İçimde Vorgulak mahkumlarının acıları taptazeydi. Katso olsun, albay olsun aklımdan çıkmıyordu. Kutlarım demiştim, bir Yahudiler eksikli der gibi bir tonlamayla. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Az daha brother diye ekleyecektim. Tovar için daha uygun düşeceğini hesapladım, o da olmayacağı için vazgeçtim. Şimdi düşünüyorum da keşke deseymişim Tovariç. Çünkü sonunda öyle oldu. Komünist Tarık değil ama kesinlikle aynı Tarık'ta yürüyor olduk. Tabii bütün bunlar şimdilik bir hayalden ibaret diyordu. Nedenini de Nadia açıkladıydı. Uluslararası Yahudi lobisi engellemek için elinden geleni yapıyor. Allah Allah, onlara neymiş? Slav topraklarındaki Bolşevik devriminin Slavların Yahudiler tarafından fethi anlamına geldiğinin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bolşevik devriminin Slavların Yahudiler tarafından fethi anlamına geldiğinin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ve benim hayretler içinde sorduğum o soru. Nasıl yani? Sovyet gizli teşkilatları ÇK, GRU ve NKVD'nin büyük ölçüde Yahudiler tarafından örgütlendiğini ilk duyuşum o zaman. Yahudi meselesini Filistin'le özdeşleştirmek alışkanlığımdan olacak, önce adam akıllı afallamış, sonra da Yahudilere kaşının üstüne gözüm var denemeyen bir dünyada, komünist devriminin Slavların Yahudiler tarafından fethi olduğu iddiasının, meğer ki paranoyak olsun, olağanüstü cesur bir çıkış olduğunu düşündüm. O şaşkınlıkla takılmaya çalışmışım, küfre giriyorsunuz. Winkler'in yüzüme Şennur Hanım'ın romantik tanımlamasını toptan reddeden şöyle bir bakması vardır. Devrim ilk önce ve hepsinden daha büyük bir iştahla Yahudi yaratıcılarını yedi. İşin ciddiyetinin hala farkında değilmişim ki şokolat diye mırıldandıydım. Neden bahsettiğimi hemen anlayan Nadia durumu kurtarmaya çalıştı. Hem de Kaylers, size çay getireyim. Önemsiz ve sefil Zudin'in adı beyinlerinize kazınsın ve bundan böyle bu inatçı hareketin, kesintisiz ve sonsuz devrimin en dürüst ve en temiz amacı olan mağdurların mutluluğu yolundaki ilerlemesinde alçaklığın, kötülüğün ve ihanetin simgesi olsun. Komünizm sadece gelecek için ve sadece mazlumların mutluluğu için vardır. Bu amaç uğruna yaşanacak ve uğruna ölünecek bir amaçtır. Bu düşünceler Zudin'i gururlandırdı ve mutlu etti ve uzaklarda kentlerini savunmak üzere cepheye yürüyen sonsuz işçi kıtalarının iştiyaklı dudaklarından enternasyonel yükseldi. Ardından Şendur'un Winkler için tatlı su komünisti dediği gün, Kremlin meydanında yürürken bize söylediği o şarkı, şehirden ses gelmiyor, Nevski kulesinde çıt yok, gardiyanlarımızın süngülerini aydınlatan gece yarısı mehtabı. Atilla İlhan'ın kulakları çınlasın. Ne devrimciler sevdik, zaten yoktular. Öyle mi? Kendimi Amerikalıya kuşkuyla bakarken yakaladığımı hatırlıyorum. ÇK'yı ya da Yahudileri Bolşevik devrimindeki rollerini tartışmaya açacak kadar benimsediğimden değil, Zudin tiplemesini benimsediğimden. Kendisini özgür iradesiyle bir fikre indirgeyen ya da yücelten, birisinin birkaç cümleyle hükümsüzleştirilmesine isyanımdan, ideal denilen yüce hedeflerin aşağılanması olasılığından korkumdan, Rusya'nın bana ağır geldiğini itiraf ettiğim bir diğer andı. Zudincik bu defa da Yahudilerle ilişki kurduğu için itlaf edilecek dedim. Neden bahsettiğimden en ufak bir fikri olmayan Winkler'a. Nadia kolumdan çektiydi. Hadi gel çay yapmama yardım et. İkinci sınıftan yukarı Rus yataklı trenlerinde vagonların sonunda kondüktörün kompartımanının yanındaki girintide bir semaver oluyor. İsteyen çayını kendisi yapıyor, isteyen görevliden alıyor. Alexey ile Winkler'ı baş başa bırakıp Nadia ile oraya çay yapmaya geçtik. Daha doğrusu Nadia yaptı, ben dışarıyı seyrettim. Demir yolu bölgedeki tek ulaşım aracı olduğundan her 20-30 dakikada bir yeni bir istasyondan geçiyorduk. Üzerlerinde Vorkuta'da gördüğüm yaşasın işçi sınıfı, ana vatan için çalışıyoruz gibi, ardında yatan protestoyu yeni yeni anlamaya başladığım sloganlar yazılı levhalar asılı, ahşap istasyon evlerinin önünde portakal rengi demir yolu tulumları içindeki yaşlı ve tombul kadınlar, ellerinde geç sinyalleri dikilmiş trenin geçmesini bekliyorlardı. Az sonra arkalarını dönecek silindir şeklindeki çelik tanklardan dönüştürülmüş penceresiz lojmanlarına gireceklerdi. Dalmış soğuğun ne yaman bir düşman olduğunu düşünürken kolumun dürtüldüğünü hissettim. Saçları demir yolları giysileri gibi şaşırtıcı bir portakal rengine boyanmış, beyaz saç üzerinde kına olduğunu düşünmüştüm. Buharlaşıp cildinden fışkırıyormuşçasına vodka kokan yaşlıca bir kadındı. Baharda karlar eriyip sular toprağı aşındırınca buralarda insan kemikleri baş verir diye söylendi. Altın dişleri ortaya çıktı. Tarlalar dolusu insan kemikleri. Ne diyor? Nadia çevirdiydi. Kadın anlamadığımı fark etmemiş gibiydi. Tekrar dürttü. İleride kutup tundurasının hışmından kurtulmak için birbirlerine sokulmuş gibi duran bir düzine kadar yıkık dökük tahta kulübe kümesini işaret etti. Oktyabrski. Ekim devriminden mülhem. Oktyabrski sanayiden mülhem Promişleni. Sovyetlerden mülhem Sovyetski mezraları. Beşer onar kilometre arayla dizilmişlerdi. Mezraları oluşturan kulübeler ana sokağın iki yanında Gogol'ün anlattığı gibi dizilmişlerdi. Trenin penceresinden bir kaldırımdan diğerine yalpalayan adamları, kar yığınlarına tırmanan çocukları, yarı yarıya kara gömülü kulübelerin damlarına çıkmış, nöbet tutuyormuşçasına oturan mongrel cinsi kutup köpeklerini görebiliyordum. Herkesin her şeyin üstüne kömür madenlerinin uzun bacalarından fışkıran kara duman yağıyordu. Gözün gördüğü her şey çocuklar, insanlar, köpekler, kar tepeleri kömür tozuna bulanmıştı. Doğu ufkunda Ural dağları, bir zamanlar İstanbul boğazında şehir vapurlarını izleyen yunuslar gibi bir batıp bir çıkıyorlardı. Uralların tepelerindeki dev radar çanaklarının kuzey kutbunun üzerinden geçen Amerikan casus uçaklarını izlediklerini söylediler. Ray boyunca yere yıkılmış telefon direklerinin enerji hatlarını anımsatan kalın kablolarının, zincirlerin ne olduklarını çıkaramadığım çürümeye terk edilmiş metal aletlerin nasıl olup da çalınmamış olduğunu merak ediyordum. Portakal rengi saçlı kadın yine de dürttü. Sizlerin okumuş insanlar olduğunuzu görebiliyorum. Ben de Leningrad Politeknik Enstitüsü'nde okudum. Sınıfta Vietnam'dan, Bulgaristan'dan öğrenciler vardı. Ben diyorum ki ana vatanı kurtaracak olan adam Wolf Adolfovich'tir. Nadia Jirinovski diye açıkladı. Hitler'e benzetilmekten hoşlanan bir faşist. Finlandiya ve Alaska'yı kuracağı yeni ve iyileştirilmiş Rus İmparatorluğu'na ekleyeceğine yemin ediyor. Turuncu saçlı kadını kompartımanına dönmeye ikna etmek üzere döndü. Bir de rüşvet önerdi. Ben çayınızı getiririm Gosboja. Siz kompartımanıza gidin. Çay değil, çorba istiyorum. Portakal saçlı kadın bir şey hatırlamışmış, duraksadı. Yemeğin sağlığa zararlı olduğunu söyleyen o yazıyı kompartımanıma sen mi astın? Nadia'nın cevap vermesini beklemeden bana yöneldi. Demokrat komünistlerin işi diye sızlandı. Hainler insanların dikkatini yiyecek fiyatlarından uzaklaştırmak için böyle yapıyorlar. Düşmemek için ellerini koridorun iki tarafına dayadı, yürümeye çalıştı. Beceremediğini gören, izinde olduğu elindeki altılık bira paketinden belli olan bir Bahriye eri yardımına koştu. Yemek sağlığa zararlıdır diye bir yazı var mı sahiden? Başı ile onaylayan Nadia tiroid sorunundan kaynaklandığını düşündüren hafifçe patlak solgun mavi gözlerini trenin penceresinden dışarı çevirdi. Uçsuz bucaksız kar çölüne serpiştirilmiş küçük yerleşim birimlerini işaret etti. Ne bir meyve, ne bir sebze, ne de bir ağaç. Bu zavallı canların yaşayacak neleri var ki? Sadece şişe, hepi topu şişe. İçini çekti, duruyoruz. Duruyor muyuz? Kalkalı iki saat bile olmamıştı. Bizim dilenci vapuru dediğimiz yolcu otobüslerini anımsadığımı hatırlıyorum. Seçici algılama işlemiş olmalı. Çikolata satan kötürümü de o istasyonda gördüm. Kirden katılaşmış giysilerinin üstüne koyun postları sarınmış tek gözlü bir ihtiyardı. Beş köpeğin kızak gibi çektiği bir tahta sandıkta oturuyordu. Vagonun kapısını açan Nadia elinde tuttuğu geyik boynuzlarını sallayarak selam verdi. ''Merhaba Papoçka'' yani babacık. ''Boynuzları kaça veriyorsun?'' Adam bir fiyat söyledi. Nadia başka bir fiyat verdi. Sonunda iki şişe vodkaya anlaştılar. Nadia şişeleri getirmek üzere kendi kompartımanına döndüğünde ihtiyar kutunun içine eğildi. Gazete kağıdına sarılı bir paket çıkardı, açmaya koyuldu. Şokolat, şokolat ister misiniz? Elinde tuttuğu Snickers marka bir Amerikan çikolatasıydı. Nereden bulmuş olabilir ki? Nadia sordu. Adam 18 nolu dükkandan almış olduğunu söyledi. Nadia mafya mallarını pazarlamak için devlet perakende ağını kullanıyor diye açıkladı. Ben çocukluğumun Süperbank mağazalarının raflarında değil tezgahın altında saklı kaçak Fransız parfümlerini hayal ettim. Sonra da yerli malı haftasında kuru üzüm fındık tabaklarının yanında unutulmuş içi ıslak Amerikan çikolatalarını. Sonra da evlerinde frijider olan tek ilkokul arkadaşım Sürün'ü. Artık adam akıllı aşina olduğum o anlamsızlık duygusu, Nadia'nın ihtiyarla iyi bir alışveriş yaptığını, boynuzları güneyde 10 katına satabileceğini söylemesiyle derinleşti. Genç kadın çorbamızı pişirmek üzere izin istediğinde yalnız kalacağım için sevindiğimi hatırlıyorum. Uzun fare rengi yün kaputları içinde platformda bir aşağı bir yukarı yürüyen askerleri, eski gazete kağıtlarına sardıkları haşlanmış patatesleri satmaya çalışan büyük anneleri, bakımsızlıktan dökülen istasyon binalarına asılı parlak renklerle boyanmış Sovyet armalarını seyrediyor, yerel Çeka'nın başkanı Zudin, soba yapımcısı Gürcü Katsu gibi adamların mutlak inançlarını, ölümüne adandıkları davalarını düşünüyordum ki önümden Lenin'in üç katlı bir bina boyundaki silüeti geçti. Hayır, Rusya'daki heykellerin hepsi yıkılmış değildi. Kendimi adama, yoksa ahmağın teki miydin diye sorarken buldum. Sonra da gözüme heykelin kaidesine yapıştırılmış Amerikalı ünlü vaiz Billy Graham'ın toplantı afişi ilişti. Meğer Sıktıvkar'da tanıştığımız İncil-i Şerif misyonerleri şöyle dursun, bu iğrenç din taciri de buralara kadar gelmiş. Şahsen gidemediği durumlarda tiyatro binası olan, ki Rusya'da olmayanı neredeyse yoktur, her yerleşim merkezinde kurdurduğu dev ekran televizyonlar aracılığıyla vaaz verirmiş. Kompartmana döndüğümüzde Winkler, un, şeker ve su diyordu. Yahudi ilmi ihlaline göre bu üç maddenin tüketimi haham icazetini gerektirmez. Buna karşın örneğin Naya marka doğal kaynak suyunun etiketinde Montreal koşer damgasını görebilirsiniz. Kanada ve ABD'de satılan yaklaşık 6000 çeşit gıda maddesinin üstünde şu ya da bu hahamın oluru var. Yahudi olana da olmayana da uygulanan bir çeşit kelle vergisi, daha doğrusu haraç. Şimdi camları kırılmasın, iş yeri kundaklanmasın diye haraç veren adamın cebinden çıkan korunma parasını ilan ettiği görülmemiştir. Ama işler o hale geldi ki sahici Rus vodkası diye pazarladıkları Stolichnaya'nın etiketinde bile Ortodoks Yahudi Cemaatleri Birliği'nin koşer logosu var. U. Ayrıca Stolichnaya'nın aslında Pepsi Cola Wines and Spirits International'ın bir ürünü olduğunu da gizliyorlar. Burada milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Kuzey Amerika'da koşer endüstrisi çığ gibi büyüyor. 10 milyonu aşkın koşer tüketicisinden sadece 2 milyonu Yahudi. Diğerleri Müslümanlar gibi din, vejeteryanlar gibi idealistlik ya da sağlık gibi başka nedenlerle koşer isteyen insanlar. Milyarlarca dolarlık sahtekarlık. Kanada Yahudi Kongresi Başkanı Moshe Ronen'e yazdık. Basın kralı David Radler'in kızı Melissa'ya yazdık. Parlamento seçimlerinde aday olan Yosef Ben Ami'ye yazdık. Sağır dinsizi oynuyorlar. Hiçbir sonuç alamadık. Koşer vodka, koşer viski, koşer çamaşır suyu, akla ne gelirse satın alınan her bir mal için hahamlara haraç ödeniyor. Yahudi olmayanlar da soykırımın kefaretini ödüyorlarmış gibi bir duygu hakim. Soykırım dolandırıcılığın mazereti oluyor. Bu nedenledir ki Hollywood çıkışlı soykırımın sorgulanmasını önlemek için IHR, Institute for Historical Revision binalarını kundaklamak, çalışanlarını kurşunlamak dahil yapmadıkları yok. Yahudi Siyonist cephaneliğinin başlıca silahı soykırım. Hem Amerikalılardan hem de Avrupalılardan büyük paralar sızdırmaya yarıyor. Milyarlarca dolar ve bu paralar IHR gibi kuruluşları susturmaya gidiyor. Revizyonistlerin harcadığı 1 dolara karşı, karşı taraf 100 dolar harcıyor. Misli görülmemiş bir ekonomik ve siyasi kuşatma altındayız Alyosha. Bu kuşatmayı kendi başımıza yaramayız. Sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Bizim bütün istediğimiz Ukrayna'da olan bitenin iddiaların ötesinde adli tıbbın, modern bilimin ve yazılı delillerin ışığında yeniden değerlendirilmesini sağlamak. Gerçeklerin ışığının dondurulmuş tarihimizi eritmesini, olayların gün ışığına çıkarılmasını istiyoruz. Yahudilerin Sovyetler Birliği'nin özellikle de Ukrayna'nın kanlı tarihinin doğrudan taraflarından birisi olduğunu, ülkesinin bu geçmişiyle yüzleşebilmesinin yolunun Yahudi eylemlerinin araştırılmasından geçtiğini, bunun da soykırımın Hollywood versiyonunun özgürce sorgulanması gerçekleşmeden mümkün olmayacağını söylüyordu. Ne ki soykırımın araştırılması gerçeklerin ortaya çıkması mazlum imajlarını tehdit ettiği için Amerikan Yahudilerinin işlerine gelmiyordu. Hepimize her gün ölüm tehditleri yağıyor, telefonla ya da mektupla dedi. Bir keresinde otomobilden ateş açıldı, iki revizyonist ağır yaralandı. Üç arkadaşımız saldırıya uğradı. Yahudi teröristler IHR binalarına 5 kez molotof kokteyli attılar. 4 Temmuz 1984'te depomuzu kundakladılar, 10.000'den fazla kitabımız yandı. Ayrıca nadir dökümanlar, yerine konamayacak dosyalar yok oldu. 400.000 dolarlık hasar. Sonra da yaraya tuz basar gibi ABD Devlet Başsavcısı ve Anti İftira Birliği oturdular, nefret suçlarının cezalarını arttıran 1994 yasasını birlikte hazırladılar. Dipnot 1994 yasası, Hate Crime Sentencing Enhancement Act, 28 U.S.C. 994. Birleşik Devletler'de Yahudi düşmanlarını ortaya çıkarmanın başlı başına bir hizmet sektörü haline geldiğini söylemek bile suç oldu. Nerede kaldı soykırım dayatmacılarının bu dogma inançtan sağladıkları siyasi, mali ve sosyal çıkarları sergilemek? Alexei'ye döndü. Eşcinsellere ilişkin ek maddeleri senatoya getirenin senatör Lieberman olduğunu biliyor muydun? Alexei'nin cevabını beklemeden ama bu defa baltayı taşa vurdu diye güldü. Militan eşcinseller nefret yasaları kapsamına alınmak, yaşam tarzlarını eleştiren demeçlerin suç sayılmasını sağlamak için Lieberman'ı destekliyorlardı. O da tasarısını savunmak için, eşcinseller de Allah'ın kullarıdır. Bu tasarıyı desteklemek eşcinselliğin ahlaki bir uygulama olduğunu kabullenmek anlamına gelmez mealinde bir demeç verdi. Yahudi cemaati ayağa kalktı. Tevrat Allah'ın eşcinselliği lanetlediğini açıkça yazar. Ne, şimdi Allah'ı nefret yasasından suçlu mu bulacaksınız? Allah'ın emirleri doğrultusunda konuşan müminleri mahkum mu edeceksiniz? Yahudi Ahlakı Destekleme Derneği Başkanı Haham İshak Levi, ben ve diğer haham dostlarım Allah'ın emrini dillendirdiğimiz için hırpalanacak ceza mı göreceğiz diye soruyor. Sözünü ettiği Senatör Lieberman, Clinton'dan sonra başkanlığı adaylığını koyan Al Gore'un başkan yardımcısı adayı olarak önerdiği Yahudi. Teresa'nın yakın dostuydu ve bildiğim kadarıyla David Rabinovich'le ilişki kurmasına da o yardımcı olmuştu. Göz ucuyla Alexei'ye baktıydım. Kısaca daha demiş geçiştirmişti.